Selma'dan Aliye'ye. Sen gideli 5 ay, ben evleneli 4,5 ay oldu. Bu uzun müddet içinde tatmin edici bir mektup yazmadın. Ben böyle 3-5 satırlık baştan sağma tezkerelere alışık değilim ki. Buna mukabil gene de dayanamayıp sana adeta jurnal gibi günü gününe tutulmuş yazılar gönderiyorum. Aliyeciğim, düğün hediyesi olarak getirdiğin tuvalet aynasına bakarken içinde hepsini göreceğimi zannediyorum. Hüsnü ile her sabah onun önünde bir merasimimiz vardır. Yani paylaşamayız. Ben sabah tuvaletimi ona bakarak yapmak isterim. O bu aynanın karşısında tıraş olmak ister. Artık bu dava aramızda kökleşen bir hadise ve aile arasında bir latife mevzu oldu. Bizi gördükleri zaman "Bu sabah hanginiz galiptiniz?" diye soruyorlar. Maalesef ekseri zaman galebe Hüsnü'de kalıyor. Geçen gün babam, "Çocuklar, bu aynanın eşini bulursam bir tane alacağım. O zaman mesele kalmaz," dedi. Hüsnü'nün adeta canı sıkıldı. 10 tane de olsa ben gene onu tercih ederim," diye sert sert cevap verdi. Görüyorsun ya Aliyeciğim, hediye ne kadar makbulümüze geçti. Artık karar verdim. Onu büsbütün Hüsnü'ye terk edeceğim. Her sabah seninle karşı karşıya olmak zevkini o benim kadar hissedemez. Ama ne yapayım? Geçen gün köşke gittik. Beyefendiyi fazlaca zayıf buldum. Sadullah Bey 1 ay izinli gelmiş. Senden uzun uzun konuştuk. Daha doğrusu yalnız seni konuştuk. Aliye'den Sezai Bey'e. Babam, Selma son mektubunda seni zayıf bulduğunu söylüyor. Ben hatırın için ne kış sporu yapıyorum, ne uykumu ne de gıdamı ihmal ediyorum. Şu halde sen de benim için kendine iyi bak. Yoksa vaatlerimi bozarım. Burada kış bütün şiddetiyle devam ediyor. Sokağa çıktığım zaman yüzüm donup düşecekmiş gibi geliyor. Her gün kar ve buz içindeyiz. Geceleri Bornstein'ların küçük sarışın kızı Emilia, Feyzi ve ben yatma zamanına kadar konuşuyoruz. Bu güzel kız galiba Feyzi'den bir şey umuyor. O da ona pek alakasız değil. Fakat her ikisi de kibar ve terbiyeli. Annemin siparişlerini şimdiden bir yolcuyla göndermek fırsatını buldum. Herhalde memnun olacaktır. Gelirken de başka şeyler getiririm. Aliye de Feyzi'ye kendi kardeşlerinden daha derin bir yakınlık duymuş ve onun karışık dolaşık ruhunun püskürdüğü tezatlarla alakalanmıştı. Bu genç çocuğun ruhunun bir cephesi ne kadar olgun ve kemalli ise diğer bir yüzü de o kadar kuru, vahşi, hatta ham ve iptidaiydi. Onun için duygularında muvazene yapamayan bu genç adam hırçın bir telaşla cemiyetten kaçıyor, küskün ve menfi olmaktan adeta hoşlanıyordu. Ona hakiki bir emniyet ve itimat verebilmek için behemahal karşısındakinin üstün ve ruhi bir hakimiyete malik olması lazımdı. Feyzi bunu babasından bulmakta belki haklıydı, fakat Aliye'de ne vardı ki genç arkadaşı onu şiddetle sevdiği babasına benzeterek benimsemiş, kimseye göstermediği gönlü yapraklarını ilk hamlede bu kıza tereddütsüz açmıştı. Bu gece Feyzi de Emilia da erken çekilmişlerdi. Aliye akşamları oturdukları küçük salonda bir müddet gazete okudu. Sonra odasına çıktı. Uykusu yoktu. İçinde de tahlil edemediği bir sıkıntı vardı. Feyzi'nin arkadaşlığı, Emilia, dersleri, gündelik hayatının zevkleri, üzüntüleri, basit birer teferruat, hayatında yer etmeyen gölgeler idi. Halbuki ona gönlünün derinliklerine işleyen derin, çok derin bir haz menbaı lazımdı. Kaç günlerdir büyük babası ile baş başa kalmak fırsatını bulamamıştı. İçindeki sıkıntının menşei belki de buydu. Ancak İrfan Paşa'nın ruhu ile karşılaştığı, onun zevki dalgalarına kendini kapıp koyverdiği zaman ferahlıyor, ruhu koptuğu yere ulaşmış gibi sükunet buluyordu. İnsana bir yoldaş, tutunacak başını göğsüne saklayacak bir arkadaş lazımdı. Mana. Oraya hiçbir yabancı eli uzanamıyor. Orada beşeriyeti haraca bağlayan kötülüklerin hiçbiri bulunmuyordu. Orası zevk ve huzurun ta kendisiydi. Aliye büyük babasının hatıralarına isim koymuştu. Batmayan gün.